Kara Çanta Ziya Mısırlı Hüsnü Tabiat Matbaası İstanbul 1977 2. baskı. Bu kitap 105 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ekim 2008. Okuyan Merve Açıkgöz. Gören Kalp Yayınları 17. Kara Çanta yazarın 17. yapıtı olup 10 öyküden oluşmuştur. İlk basımı 1970 yılında yapılmıştır. İkinci basımı üzerine yazar titizlikle durmuş, özellikle dil yönünden belirli bir aşama göstermiştir. Öykülerde yazar, üzüntüyle sevinci karıştırarak durmayan yaşam savaşını kendine özgü bir düzen içinde verilmiştir. Rahatlıkla okunabilecek bir yapıt, akıcı yalın. Leyla Şahin. Ön söz. Kara çanta, gözlerim gibi kara bir kalemin çizgileri değildir. Öykülerimi, günlük yaşantımda ayaklarıma çarpan taşları, ellerimle yoğurduğum harçla kaynaştırarak oluşturdum. Gerçeklerden uzaklaşmayıp, olayları olduğu gibi yansıtmaya çalıştım. Kuşku yok ki, gözlerimin görevini üzerine alan öteki duyu organlarım, aradığım mutluluğu bana sağlamışlardır. İkinci basımını yaparken, bazı öyküler üzerinde yeniden durdum. Anlam yönünden yeni bakış açıları getirmek istedim. Bunlar mutluluğumu daha da pekiştirdi. Hamamcının kaygısı. Ne zaman hamama gitsem dudaklarımda bir gülüş belirir. Katıla katıla gülmek isterim. Geçmiş yıllardan birindeydi. Okulların kapanmasına az bir zaman kalmıştı. Elimde bulunan birkaç yapıtı satmak için yakın illerden birinin ilçesine gitmeyi düşünmüştüm. Babamın erinçsiz olması dolayısıyla bakkal bir arkadaşın tanıttığı bir köylü genci yanıma aldım. İlkokulu bitiremeden ayrılan Hasan daha askerliğini yapmamıştı. Durgun yaratılıştaydı. Yat ele çıkmayı askerliği için yararlı buluyordu. Birlikte erinç içinde çalışabilmemiz için ona bazı konularda açıklamalar yapıyordum. Bir bölümüne karşı geliyor, "Sen büsbütün beni hımbıl mı sanıyorsun?" diyordu. Onu elimden geldiğince incitmemeye çalışıyordum. Sonunda bir akşam yola çıktık. Birkaç saat süren tren otobüs yolculuğundan sonra istediğimiz ilçeye gelmiştik. Bavul, yapıt torbalarımızı bir hamala vererek yolcu evinin yolunu tuttuk. Hasan'ın yüzü gülmüştü. Odadaki yatak, çarşafların temizliğini görmüş olacak ki, "Ooo! Burası benim konuttan çok daha güzel. Desene güzel bir uyku çekeceğiz." "Kuşkusuz yolcu evini işleten dayı geçen yıldan beri beni tanıyor," dedim. Birkaç gün içinde işimizi bitirmiştik. Ama ben de oldukça sıkıntı çekmiştim. İki yanına aval aval bakınan Hasan bir trafik kazasına yol açacaktı. Tuttuğum sol kolunu sık sık sıkıyor, onu durmadan uyarıyordum. "Sallanmadan yürü, ceketini ilikle, şapkanı çıkart, cigaranı at, kapıyı tıkla" gibi sözlerim iyiden iyiye canını sıkıyordu. Köyün sorumsuz yaşamında sere serpe yürümeye, konuşmaya alışık olan Hasan bu geziden hiç gönenmemişti. Akşam üzeri yolcu evine gelerek yataklarımıza uzandık. Günün kuru, esintili geçmesi başımızı, boyunlarımızı toz toprak içinde bırakmıştı. Birden doğrularak, "Haydi Hasan, buranın çok güzel bir hamamı var, seni de götüreyim," dedim. "İyi ama ben hamama hiç gitmedim. Biraz anlat, nasıl bir şey bu? Bir yanlışlık yapmayalım." Gülerek sürdürdüm. "Geçen gün sorduğum yarım karpuz gibi kubbeler var ya, işte onlar. Hamam odalarının çatılarıdır. O geniş odalarda hamur teknesini andıran kurnalar bulunur. Sıcak bir hava içinde bol su ile yıkanacaksın. Soyunma yerinde sana verilen uzun, geniş dokuma örtüyü beline bağlayıp sabunla havluyu alarak içeriye gireceksin. Oldukça kolay, sen hiç kaygılanma," dedim. Hamama girdiğimizde sahibinin candan esenliği işi tanıdığını belirtiyordu. Hoş beş arasında soyunma odasına girdik. Takunyalarıyla yabancı sesler çıkaran Hasan benden önce içeriye girmişti. Bu durumda bir işçi arkadaşın yardımıyla içeriye girerek göbek taşına uzandım. İşçi arkadaşa keselenmek istediğimi söyledim. Aradan ancak 15 dakika geçmişti ki bana yardım eden kişi kulağıma eğilerek Senin arkadaş çıktı giyiniyor. Cebinizde paranız varsa alıp kaçmasın dedi. Allah Allah, ne ivedi yıkandı bu adam. Cebimde yok ama yolcu evinde var. Öyleyse biz dışarıya salmayıp göz kulak oluyoruz diyerek yanımdan ayrıldı. Beni de bir kaygı almıştı. Patron haklıydı. Ne olur ne olmaz. İnsanoğlu bu. Güvenmeye gelir mi diyordum. Az sonra keseci geldi. Gövdemi ovalamaya başladı. Başladığı sırada senin arkadaşı mal sahibi dışarıya salmadı. İkisi biraz tartıştılar. Ben büsbütün tedirgin olmuştum. Yıkanma eylemimi ivedileştirerek keseciyle birlikte dışarıya çıktım. Hasan bana söz bile atmamıştı. Sinirli bir durumda bulunduğu anlaşılıyordu. Tez elden giyinerek borcumu ödedim. Haydi gidelim dedim. Tutuk evinden kurtulmuş gibi derin bir nefes alan Hasan. Amma yaptım be kardeşim. Övdüğün hamam bu muydu? Ne içeride erinçle yıkanmama izin verdiler ne de cigara almaya saldılar. Geçmiş olsun öyleyse. Nerede yıkandın sen? Neresi olacak? O kocaman tokmaklı kapıdan içeriye girince küçük bir oda varmış. Orada yalnız başıma daha iyi yıkanırım dedim. Ne gezer, başımı sabunlamıştım ki biri geldi. Hemşerim çabuk ol biraz da bekliyoruz dedi. Aradan 2 dakika geçmişti ki biri daha geldi. Soğuk bir yermiş, ben de çıktım. Kirli pis bir yermiş diye ekleyince katıla katıla gülmeye başladım. O sürdürdü. Üstelik patron mudur ne karın ağrısı, bana cigara almam için izin vermedi. Neymiş, sen gelmeyince dışarıya çıkamazmışım. Bu yüzden hamamcıyla atıştık. Gütüşlerime kızmaya başlayan Hasan'a durumu açıkladım. Sen yıkanma odasına değil temizlenme yerine girmişsin. O bölümde yunmaya gelen kişiler serinler, tuvalete gider temizliğini yapar. Açıklama sonucunda kendisi de gülmeye başladı. Ben sana demedim mi iyi anlat bir yanlışlık yaparım diye. Güzel, sen söz dinlemiyor bilgiçlik taslıyorsun. Üstelik benimle birlikte odaya girmen gerekiyor dedim. Yanlışlığını onaylayan Hasan dinginleşmişti. Yolcu evinin yolunu kısaltan konuşmalarımız böylece sona erdi. Ertesi sabah otobüse binerek memleketin yolunu tuttuk. Yolculuğun sonuna doğru dalgın dalgın cigarasını içen Hasan hamam olayını anımsamış olacak ki "Ağabey, benim öykümü memlekette anlatmazsın değil mi?" diyordu. Garda bir gece. Kişinin durumundan anlayan bir gece bekçisi garın bekleme odasının kapısını açarak bizi içeriye soktu. Kapıyı yeniden kilitleyeceğim, ancak 1 saat sonra açabilirim, yasaktır çünkü dedi. Bu durumda beni getiren Osman'ı göndermem gerekiyordu. Güle güle Osman dedi. Sağ ol abi diyerek yanımdan ayrıldı. Süzgün bakışlı, zayıf bir delikanlıydı Osman. Titrek sesi yoksulluğun acısını tatmış bir anlam taşıyordu. Beni yalnız bırakmadı. Araba yazıhanesinden istasyona dek birlikte geldik. Oldukça ağır olan bavulumu bir elinden ötekine alıyor, bir türlü bana taşıtmak istemiyordu. Yeğeniden çiseleyen yağmurun altında uzunca yürüdük. Sonra biraz ben aldım bavulu. Gerçekten ağırdı. Sol elimin içi acımaya, omzum eğilmeye başlamıştı. Biraz durarak arkadan gelen kişileri bekledim. Ayak seslerinin tam yaklaştığı sırada "İyi geceler arkadaşlar." Birkaç ağız birden "Sağ olun efendim." dediler. Onları istasyon yolunu sordum. Önümüzdeki düz yolu tanımladılar. Bavulumuz için yardım etmelerini istediğimde "Olur efendim." dediler. Fabrikadan dönen bu işçiler tek soru sormadan bizim durumumuzu anlamışlardı. Bir süre gittikten sonra içlerinden biri "Cigaran var mı abi?" "Var canım." diyerek paketi uzattım. Sevindiler hepsi de. Çok değerli bir sunu yerine geçmişti bu sigara. Üçü de ayrı ayrı aldılar. Cigaralarımızı yaktık. İşten dönen bu arkadaşlar cigara içilmesi yasak bir bölümde çalışıyorlarmış. Derin derin içlerine çektikleri cigara dumanlarını ciğerlerinden boşaltmak istemediklerini seziyordum. Gara yakın bir gece kahvesinin önünde işçiler hoşça kalın diyerek yanımızdan ayrıldılar. Yalnız kalmıştık yine Osman'la. Ne yazık ki gece kahvesi kapalıydı. Yanı başındaki bardan sırayla genç kadınlar çıkıyordu. Güle oynaşa yanımızdan geçtiler. İçim burkulmuştu bir an. Değişik sesler taşıyan kadınlar birbirlerine adi şakalar yapıyorlardı. Hacı ağayı yakaladım bu gece, diyordu biri. Uzaklaşan sesler arasında bir ötekisi, Allah bırak şu moruğu. Erkeklerin aşık oldukları, tansıma duydukları, zevk edip eğlendikleri, sonra bir paçavra gibi sokağa attıkları sömürü düzeninin kurbanı kadınlarımızdı bunlar. Anam, kız kardeşim, komşu kızlar, kadınlar geçti sırayla imgemden. Küçücük taneciklerle yağan yağmuru unutmuştum bile. Düşüncelerimin burasında Osman ancak duyulabilecek bir sesle, ''Şimdi ne yapalım abi?'' dedi. Birden kendimi toparladım. Az ileride iki sarhoş çekişiyorlardı. Bir kadın adı küfürler arasında yineleniyordu sık sık. Ayak seslerinden, öksürmelerinden onları izleyen bir iki kişi daha sezdim. Osman'ın koluna girerek onlara doğru birkaç adım attım. Esenleştikten sonra durumu anlattım. İşte bize odayı açan bekçi bunlardan biriydi. Oturacaklarla çevrilmiş kocaman bir oda. Büyük bir masanın kıyısına düşmüştü yerim. Uykum yoktu. İki saat neyle zamanı geçirecektim? Bavulumu hemen açarak daktilomun başına geçtim. İşte başlıyordu öyküm. Ama Osman Usum'dan bir türlü çıkmıyordu. Arabada koltuk arkadaşımdı o. Üsküdar'da konuk kaldığım konutun hanımı beni Ankara asfaltındaki trafik noktasına değin getirmişti. Tanıdık bir öğretmen arkadaşa rastlamıştım orada. Özdeş arabaya bineceği için sevinmiştim. Önce yanlış bir arabaya bindik onunla. Öğretmen üzülmüştü bu yanlışlığa. Yanlışlığı yolcu almak isteyen sürücü yardımcısına yükleyerek kendi arabamıza bindik. Koltuğuma yerleştiğim zaman yanımda sessiz sessiz oturan bir varlık sezdim. Kısaca esenleştim. 25 yaşlarında bir köylü çocuğuydu bu. Çok az konuşuyor ancak sorularıma yanıt veriyordu. Eflani'nin bir köyünden olup rahatsızlığı dolayısıyla izne gidiyormuş. 10 gün değin kaldığım İstanbul anılarını gözlerimden geçirirken bir ara dalmışım. Öğretmen arkadaşım çay yemek duraklamalarında beni unutmadı. Her dönüşümde Osman'ı yerimde buluyordum. Bu ilgimi çekti. Osman yemeğe inmedin mi? Yok abi. Karnın aç değil mi? Yok. Diyen sesinden ezinç okunuyordu. Daha çok ilgilendim onunla. Kaç yaşındasın Osman? 17. Ya sen çocukmuşsun. Ne zaman gittin İstanbul'a? 15 gün oldu. Bir tanıdık fırıncının yanında bir hafta çalıştım. Sonra üşütmüşüm. Bu nedenle öbür hafta çalışamadım. Bana memleketine git dediler. Gündeliğin nedenliydi? 10 lira veriyorlardı. Ayrıca 4 lira yemek parası verip yatacak yer göstermişlerdi. Peki sayrılanınca seni doktora göndermediler mi? Ya da kendin niye görünmedin? Bu sorularım arasında Osman kesik kesik öksürüyordu. Usuma gelen bir şeyi sormaktan kendimi alamadım. Evli misin? Evet evliyim abi. Bir yaşında bir çocuğum var. Titrek sesiyle anlatıyordu bunları. İşte beni gerçekten üzen bu oldu. 15 yaşındaki bir evlilik uçuruma atılmaktan başka ne olabilirdi? Kolunu tuttum. Oldukça inceydi. Osman'ın durumunu daha iyi anlamıştım. Karnı açtı. Belki de Eflani'ye gidecek parası bile yoktu. Sonra yeniden sordum. Osman, Eflani'ye gidecek paran var mı? O bir süre yanıtlamadı. Sorumu üstelediğimde, doğrusunu istersen abi param da yok. Araba sürücüsüne dilekte bulunacağım. Memlekete gittiğimde öderim diye düşündüm. Sorunu çözmem gerekiyordu. İkinci bir çay arasında öğretmen arkadaşla bakkala giderek ona yiyecek öteberi gönderdim. Kısaca durumu arkadaşıma açıkladım. Arabaya girdiğimizde beni desteklemesini diledim. Yerlerimize yerleştiğimiz zaman sürücüden bir dakika diledim. Yolculara dönerek, ''Sayın yolcu arkadaşlar'' diyerek durumu kısaca açıkladım. Yardım etmelerini diledim. Böylece öğretmenle Osman için 12 lira toplamış olduk. İçimde derin bir erinç duydum. Osman'ın karnı doymuş, yol parasını hazırlamış oluyordu. Bu erinç içinde Karabük'e değin geldim. Duygularım, düşüncelerim neler yaptırmamıştı bana. Düşlerimde yoksullara konutlar, işsizlere çalışma yerleri mi açmamıştım? Ama neye yarar? Yalnızca Usum'da, imgemde belirmişti bunlar. Sonunda ben de gerçek karşısında derin bir üzüntü denizine dalmıştım. Acaba gerçekten varsılı olsam bu düşüncelerimi gerçekleştirebilir miydim diye düşündüm. Varsıllarımız arasında böyle düşünenler yok muydu? Yoksa insanlar kendi kendilerine daha çok mu düşünüyorlardı bilmiyorum. Yurdumuzda nice Osmanlar, nice sakatlar, işsizler bulunuyordu. Ellerinden tutan hiç kimse yoktu. Osman yine belirdi gözlerimde. Ona bir ara, kendine iyi bak, sabahları süt yumurta iç bol bol, temiz havada dolaş, anlıyor musun demiştim. O bana doğru dönerek öksürükler arasında öyle yaparım abi diyordu. Yazımın burasına geldiğimde o da çoktan açılmış, birer ikişer yolcular gelmeye başlamıştı bile. Bilet alanlar arasından beni ilgiyle izleyenler bulunduğunu seziyordum. Az sonra bilet gişesinden postanın gelmesine 5 dakika var denildiğini duydum. İvedice toplanıp yazı aygıtımı bavuluma yerleştirmem, biletimi alıp hazır olmam gerekiyordu. Biraz sonra tren gelecek, ben de başka bir Osman'ın kolunda trene doğru yürüyecektim. Sürücü Nazmi. Sürücü Nazmi'nin gözlerine uykunun ağırlığı çökmüş gibiydi. Başını yeğeniden sallayarak göz kapaklarını açtı kapadı. Kocaman elleri direksiyon üzerinde sımsıkı duruyordu. Dudaklarından "Evelallah" sözü çıktı. Oturduğu yerde yeğeniden kımıldadı, sonra ilgiyle yolunu sürdürmeye başladı. Çukurova'dan yola çıkalı hemen hemen 28 saat olmuştu. 8 saate değin bir dinlenme arasını Ankara garajında verdikten sonra gece yarısına doğru yeniden yola koyulmuşlardı. 10 tonluk arabası meyvelerle sebzelerle doldurulmuştu. Daha çok kavun karpuz seçmişlerdi. Domates, biber, patlıcan, benzeri sebzelerin sandıkları da yüklü bir toplam tutuyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü olan Nazmi 30 yaşlarında vardı. Yıl halkalarının boynundan aşağı çabuk çabuk girmesi onu da şaşırtıyor, bazen üzdüğü bile oluyordu. Konutlarında yaşlı bir anacığı, ayağından sakat, yetişkin bir bacısı vardı. Babacığı yıllar önce bir trafik kazasına kurban gitmişti. Anası her nedenle önlemek istediyse de o da babasının uğraşını seçmişti. Anası her yalnız kalışlarında, "Oğul, gözüm arkada kalacak, ölmeden bana muradımı göster, konutun içine dirlik düzenlik girsin" diyordu. Çok önceleri söylenmiş olan bu sözlere Nazmi kulak asmamış, konutun onarılmasını, bir araba edinmek amacını ileriye sürmüştü. Oysa ki o, kendinden önce sakat kız kardeşini başgöz etmeyi düşünüyordu. Çoğu kez, "Keşke o sakat olacağına ben olsaydım" diyordu. Bacısının üzgün görmek Nazmi'nin içini parçalıyordu. Az bile olsa onun eğitim, öğretime önem vermiş, kız sanat okuluna göndermişti. Gerekirse ileride sürücülük öğretmeyi bile düşünüyordu. Bir süre klaksondan parmağını kaldırmayan Nazmi uzun bir düt sesi çıkardı. Yanı başında uyuklayan ortağı Yusuf Çavuş birden hoplamıştı. "Ne oluyorsun kardeşim, beni korkuttun." Yan gözle Çavuş'a bakan Nazmi onu biraz üzmek isteyen bir davranışla, "Bir şey olmadı ama az daha olacaktı. Yanımda mışıl mışıl uyuman benim de gözlerimde ağırlık oluşturdu. Bir an dalmışım. Kafam direksiyonun üzerine küt diye düşünce birden silkindim. Gözlerimi açtığımda kendimi bir dönemeç kıyısında buldum. Olanca gücümle direksiyonu kırdım. Böylece uçuruma yuvarlanmaktan kurtulmuş olduk." Yusuf Çavuş gözlerini iri iri çıkarmış, "Allah Allah, desene büyük bir yıkımdan kurtulduk" diyordu. Gözlerinin önünde uçuruma yuvarlanmış bir arabanın acı durumu belirdi. Sonra Nazmi'nin şaka yaptığını sanarak, "Tanrı aşkına doğru mu, şaka mı yapıyorsun ya?" dedi. Sürücü Nazmi daha ağır başlı bir sesle, "Hey, bana bak Çavuş, ben de insanım. Yemez, içmez, uyumaz, bir robot gibi çalışmıyorum ya, olağan işler bunlar. Hem sen bir sürücü yanında uyunulmayacağını, sürekli gevezelik yapmanın kazalara yol açacağını yeni mi öğreniyorsun?" "Doğru söylüyorsun, kusura kalma Nazmi" diyerek çevresine bakınmaya başladı. Yusuf Çavuş evli barklı bir adamdır. Karısı, 3 çocuğu vardır. Büyük oğlu iş güç sahibi olmadan askere gitmiş, kızını da nişanlamıştı. Küçük oğlu ise okumaya pek özenciydi. sınıflarını takıntısız iyi aşamalarla geçiyordu. Onu sonuna değin okutmayı amaçlamıştı. Kendisi bir baltaya sap olamamış, çeşitli işlere girip çıkmıştı. Askerliğinde çavuşluk yapmış, dönüşünde özdeş aşamayla yollarda yapı işlerinde görev almıştı. Sonuçsuz bulduğu bu işlerden cayarak şansını tecim yaşamında denemişti. Bakkallık, manavlık yaptıysa da sonra işi sebze meyveciliğe dönüştürmüştü. Sağlam, dürüst bildiği Nazmi ile ortaklık yapmaktan pek kıvançlıydı. Çoğu kez damadım Nazmi olsaydı diye düşünürdü. Yaş 45'i bulmuştu. Araba Nazmi'den, ana mal ondan bir ortaklığa girişmişlerdi. Bakalım sonu ne olacaktı? Düdüğünü yine uzun uzun çalan Nazmi onu düşüncelerinden uyandırmıştı. Çavuş uyanık duran insanların coşkusuyla "Hele şükür kasaba göründü." dedi. Nazmi bu sözü yanıtlamamıştı. Yeğenlikten eğimli yoldan arabasını ağır ağır sürüyordu. Ellerinde sepetler, sırtlarında torba, küfelerle pazara gelen köylüleri iki yanına da toz içinde bırakarak geçiyordu. Uydurduğu öyküye kendisi de inanmamış, bir ara tüyleri diken diken olmuştu. Her an önemli olması gerekiyordu. Kasabanın kıyısındaki birkaç konutu da geçmişlerdi. Bu arada sürücü Nazmi'nin gözü yolun sağında gelen bir kıza ilişti. Sabahın erken saatlerinde genç kız, iki yavrusu olan koyunlarını yukarıdaki bahçelerine götürüyordu. Nazmi nedenini bilmeden arabasını yavaşlatmıştı. Uzun boylu, ak tenli, kara saçlı kızın yuvarlak yüzüne ilgiyle baktı. Dudaklarında tatlı bir gülüş belirmişti. Genç kız, özgür bir durumda gelmiş, kendisine bakıldığını görünce gözlerini yere indirmişti. Onun da yanakları yeğenlikten kızarmıştı. Nazmi tozutmamak için arabasını usulca onun yanından geçirmişti. Bu durumu izleyen çavuş, Nazmi'nin göğüs geçirmesinden yararlanarak "Ne o, kara gözlüğe gönlün takıldı," dedi. Nazmi yalnızca güldü. İçinden bir ses "Adamın eşi olunca böyle olmalı," diyordu. Ellerinde direksiyon, kızın arkasından bakmak istedi. Yusuf çavuş çok çakaldı. Akşama dek onunla alay ederdi. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.